Ayrım 8.
Jarvis ve Hazlerut yaş, duygusal özellikler, zeka ve öteki açılardan eleştirilmiş 20'şer kişilik, kör, gözü bağlı gören, gözü açık gören kümeleri üzerinde engellemeye karşı tepki deneyi yapmıştır. Amaç engellenme karşısında körlerin kontrol kümelerine göre farklı tepki yapıp yapmayacaklarını bulmaktı. Engel karşısında üflemek, kesik nefes alma, nefes bırakma tepkilerin yanı başında sözlü duygusal tepkiler de dikkate alınmıştır. Körlerin bu gibi tepkileri görenlerden fazla yaptığı bulunmuşsa da bu tepkilerin öncelikle kendi kendilerini suçlar nitelikte olduğu, buna karşılık gören deneklerde kendini suçlamaya daha az rastlandığı görülmüştür. Brilliant Bell'e toplumsal uyum ölçeğini 12-18 yaş arasındaki eşleştirilmiş 84 çift kör gören deneye uygulamıştır. Kör deneklerin sağlık, coşkusal ve toplumsal uyumda gören eşlerine kıyasla önemli derecede düşük sonuç aldıkları görülmüştür. Fitting uyum düzeyi ile öğrenim düzeyi arasında olumlu bir ilişki bulmuştur. Öğrenim düzeyi yükseldikçe körlüğe karşı uyumluluk da artmaktadır. Barker ve arkadaşları kişilik uyum envanterleri ile körler üzerinde yapılan 15 araştırmayı inceledikten sonra şunları belirtmektedir. A. Araştırmalardan 6'sında körlerin görenlere kıyasla daha uyumsuz olduğu bulunmuştur. B. Kullanılan değerlendirme araçları körlerin uyum durumunu değerlendirebilmek açısından yetersizdir. Bazı araştırıcılar körlüğün kişilik uyum üzerindeki etkilerini kişilik envanteri tipi ölçeklerle değil, projektif ölçeklerle araştırmanın daha iyi olacağını ileri sürmüştür. Körlere uygulanabilecek projektif testler öncelikle işitme, dokunma ya da deyimsel duyulara dayanmalıdır. Bu yönde bazı sınırlı denemelere girişilmiştir. Körlere uygulanma açısından en elverişli olanı cümle tamamlama testidir. Rochester Üniversitesi, körlüğün uyum üzerindeki etkilerini daha etraflı ve kontrollü biçimde araştırmak istemiştir. Bunun için 7-12 sınıflarda bulunan 13-18 yaşları arasında 71 tanesi gündüzlü normal okullara giden, 56'sı ise yatılı okul öğrencisi olan bir kör deney örneklemi almıştır. Kontrol kümesi olarak da deney ile ilişkisi olabilecek her yönde kör örneklemiyle eşleştirilmiş 40 gören kişi alınmıştır. Araştırıcılar özet olarak uyum açısından deney kümesiyle kontrol kümesi arasında önemli ve anlamlı bir fark bulunamadığını belirtmektedir. Bulunabilen sınırlı farklar şöyle belirtilebilir. A. Az görenler tüm körlerden daha uyumsuzdur. B. Yatılı okullardaki kızlar erkek öğrencilerden daha uyumsuzdur. C. Yatılı okullara gidenlerle normal okullara giden körler arasında bir fark bulunamamıştır. D. Anne çocuk ilişkilerinin uyum üzerindeki etkilerinde yatılı okula gidenlerin annelerinin çocuklarına karşı daha olumlu tutum ve duyguları bulunduğu görülmüştür. Ayrıca daha önce yapılan birçok araştırma ve klinik gözlemlerin tersine anne çocuk ilişkisiyle davranış ve uyum arasında bir bağlantı bulunamamıştır. E. Deney kümelerindeki deneklerinin annelerinin çocuklarının durum ve sorunlarına karşı gösterdikleri anlayış ve yakınlığın iyi uyum üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. F. Anneler görmeyen yeni yetmeleri öteki yeni yetmelerden farklı görmediği ve benimsediği oranda iyi uyum görülmektedir. Bundan başka sosyoekonomik düzeyle de uyum arasında bir ilişki bulunmuştur. Cinsel gelişim sorunları. Çocuğun görme gücünden yoksun oluşunun cinsel gelişiminde özel bazı sorunlar yaratacağını çeşitli yazarlar belirtmektedir. Özellikle Cutsford, görme yoksunluğunun cinsel ilgi ve duyguları kişinin dışındaki amaçlara yöneltebilmesini zorlaştırdığını söylüyor. Bu yüzden de otoerotik ilgi ve etkenliklere daha fazla tutulabileceklerini işaret ediyor. Özellikle istimna etkenliklerinin yaygınlığı üzerinde durulmaktadır. Dr. C. Howe bile bu sorunun kurduğu okulun üzerinde durulması gereken önemli bir sağlık konusu olduğunu söylemektedir. Yalnız bu etkenliğin yeni yetmelik yıllarında gören gençler arasında da çok yaygın olduğunu incelemeler göstermektedir. Bu yüzden bu sorun açısından körler ve görenler arasında bir fark olup olmadığı karşılaştırılmalı araştırmalarla değerlendirilmelidir. Homoseksüel ilgiler özellikle yatılı okullarda üzerinde durulması gereken bir sorun sayılabilir. Yalnız bu da körlükle olabilecek ilişkisi açısından da ele alınmak gerekir. Dış dünya ile ilişkisi hayli kısıtlanan bu tür okullar bu çeşit ilgilerin gelişimini teşvik edebilen bir ortamdır. Bu konuda üzerinde durulması yararlı olacak bir sorun da cinsel duyuların uyarılmasında işitme, dokunma, koklama duyularının oynadığı roldür. Görme gücünden yoksun olan kişi karşı cinsten ancak bu kanallar yoluyla uyarıcı etkiler algılayabilmektedir. Bu yüzden de dokunma, koklama ve işitme ile ilgili uyaranlar cinsel duyguların ayaklanmasında ve duyurulmasında görenlerdekinden fazla bir rol oynadığı düşünülebilir. Hatta bu eğilimin dokunma duyusu yoluyla taşıt araçları, tiyatro, sinema kapısı gibi yerlerde tesadüfle ya da kasten sağlanan uyaranların cinsel heyecanlanma ve doygunluk açısından gereğinden daha büyük bir önem taşır duruma gelmesi ihtimali vardır. Bu durum bazı körleri dokunuculuk tutkusuna sürükleyebilir. Cinsel gelişimle ilgili olarak özellikle yatılı okul ortamının yarattığı bir sorun da eşit eğitim yapılan okullarda kendini göstermektedir. Kör genç kız ve erkekler özellikle gören çevreli ilişkileri çok kısıtlandığı zaman birbirine karşı romantik ilgiler ve ilişkiler geliştirmektedir. Bu gibi ilişkilerden bir kısmının okul sonrasında evlenmeyle sonuçlandığına da rastlıyoruz. Körlerin kendi aralarında evlenmeleri iki açıdan zorluklar yaratabilen bir durumdur. Bunlardan birincisi, kalıtım yoluyla bir kuşaktan ötekine geçebilen körlük olaylarıdır. Başka bir deyişle evlenen çiftlerden birisinde ya da her ikisinde kalıtımsal nitelikte bir körlük durumu olması, dünyaya gelecek çocuklar arasında bu durumda olanların bulunması ihtimalini hayli güçlendirir. Böylece de doğal körlük olaylarının sayısı artmış olur. İkinci zorluksa, böyle bir durumun olmaması ve doğacak çocukların görme gücü bulunması için söz konusudur. Ana babanın her ikisi de kör olunca çocuklar ayaklanmaya başladığı zaman onlara rehberlik etmek, denetlemek ve yönetmek konusunda önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca bir çocuğun böyle bir ortam içinde gelişmesi de çeşitli duygusal sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu yüzden gerek aile ve gerek okul çevresinde körlere olumlu ve ruhça sağlıklı cinsel bir eğitim verilmesi, iyi tutum ve alışkanlıklar kazandırılması önemlidir. Genel sonuç. Buraya kadar üzerinde durduğumuz inceleme ve araştırmalar, özellikle ve öncelikle körler ruh bilimi diyebileceğimiz ortakçıl özelliklerin var olmadığını gösteriyor. Aksine görme gücünü kaybetmenin bireyler üzerindeki etkilerinde büyük bireysel farklılıklar görülmektedir. Ortaya çıkan başka önemli bir sonuçsa şöyle belirtilebilir. Körlerin gelişim ve uyumu üzerinde herhangi bir olumsuz etki söz konusu olduğu zaman, bu arızanın bizzat kendisinden çok bireyin ve çevresindekilerin arızasına karşı takındıkları tutum ve gösterdikleri tepkilerin sonucu olmaktadır. Bu yüzden özürlüye özrünü olduğu gibi kabullenmesi ve çevrenin eğitilmesi yoluyla gelişim ve uyum sorunlarının birçoğunun önlenebilmesi mümkündür. Bölüm 5. Eğitim ve öğretim sorunları. Görme özürlü olanların örgün eğitimlerinin kuruluş ve gelişiminin ilk aşamasında eğitim amaçları gerçekçi ve akılcı olmaktan çok duygusal varsayımların etkisi altında biçimlenmiştir. Bu görüşü iki örnekle açıklayabiliriz. Birinci örnek duyu ödünlemesi varsayımına dayanmaktadır. Görme gücünü yitirmenin geri kalan duyuların güçlenmesini sağladığı farz edilerek eğitimin amaçlarından birisinin bu duyuları güçlendirip geliştirmek olmalıdır diye düşünülmüştür. Bunun sonucu olarak işitme duyusunu geliştirmek için müziğe programda geniş yer verilmiştir. İkinci örneğe göre ise özel eğitimin bu ve öteki dallarının daha çok hayır ve sosyal yardım niteliğinde görülüşüdür. Görme gücü ya da işitme yeterliğini kaybeden kişilerin hiç değilse bir kısmının yurttaş, üretmen bir insan olarak kendine yeterli duruma getirilebileceği düşünülmemiştir. Bunlar için eğitim, başlarına gelen felakete dayanmanın yollarını öğrenmek ya da hiç değilse vakitlerini hoş geçirebilmenin yolu sayılmıştır. Böylece din öğretim ve eğitimi programda hayli geniş bir yer kapsamıştır. Genel eğitim kurumlarında din öğretimi yerini geniş çapta yeryüzü bilimlerine bıraktığı sırada bile körler okullarında bunun kapsamına dokunulmamıştır. Ayrıca genel eğitim kurumları, önce ilk öğretimden başlayarak hızla kamu hizmeti halinde gelişirken, özel eğitim kurumları uzun süre özel hayır ve sosyal hizmet kurumları tarafından kurulup işletilmeye devam etmiştir. Bugün bile Batı memleketlerinde birçok okullar devletten maddi destek görmekle beraber öncelikle hayır kurumlarının yönetimi altındadır. Özel amaçlar gerekir mi? Özel eğitimin bütün basamakları için görme özürü olanlara öz bir takım özel amaçların bulunması gerekli ve zorunlu değildir. Çocuk birey ve toplumdaki yeri açılarından görmeyenleri görenlerden farklı bir tür olarak görmek gerekmez. Elbette bu sakatlık birey ve toplum için özel bir takım sorunlar yaratır. Fakat eğitimlerinin gelişimsel, toplumsal ya da ekonomik amaçları açılarından bunları görenlerden ayrı saymak doğru olmaz. Bu yüzden görme sorunu olan çocukta gören gibi kişisel özellikleri ve ihtiyaçları bulunan bir birey sayılır. O da öğrenmek ve bu yoldan her çeşit yeteneklerini geliştirmek ihtiyacındadır. Onun da yeterli ve iyi bir yurttaş durumuna getirilmesi amacımızdır. Gene duruma bakılmadan bunların da kendilerine yeter, topluma yararlı üretici ve tüketiciler durumuna eriştirilmesi zorundayız. Böylece amaçlar açısından genel eğitim ile özel eğitim arasında önemli farklılıkların bulunması gerekli sayılmayabilir. Hatta bu yüzden son yıllarda örgüt açısından genel ve özel eğitimi iyice kaynaştırma yoluna gidilmeye de başlanmıştır. Bununla beraber her iki alanın genel eğitim amaçları aynı da kalsa, özel eğitimde bizi bu amaçlara eriştirecek araçlar ve yöntemlerin genel eğitimdekinden epeyce farklı olması gerekecektir. Örneğin, bütün öğrencilerin ana dillerini okuma, yazma ve konuşmayı yeterli bir düzeyde başarmayı öğrenmeleri gerektiğini ele alalım. Bu amaç sağlam çocukların da görme ya da işitme sorunu olanların da eğitimlerinde ortakçıldır. Fakat bu amaca körler okulunda kendilerine öz, sağırların öğretiminde ise başka bir yaklaşımdan, sağlamlardaysa her ikisinden de farklı yöntem ve araçlarla varılacaktır. Bunun sonucu olarak sağırlara duyma güçleri olmadığı halde sesli konuşmayı ve konuşulanı dudak hareketlerinden izlemeyi öğretiriz. Körlere ise parmak uçlarıyla kabartma yazının okunup yazılması öğretilir. Temel beceriler ve öğretimleri. Bu durumda bu bölümde özellikle üzerinde durmayı tasarladığımız konular özel öğretim yöntemleri ve araçları olacaktır. Huyden, önceki bireysel öğretim döneminde ve sonra onun okulunda kullanılan okuma ve yazı araçlarını ikinci bölümde biraz değinmiştik. Bu amaçla tahtadan oyulmuş harfler kullanmak, mum kaplı plakalar üzerine çiviyle yazmak ve dokunarak okumak, ip ve düğüm yazısı kullanılan bazı örneklerdir. Hu ilk öğrencisi Lezur'un parmak ucuyla kağıdın tersine çıkan el yazılarını ayırt edebildiğini izleyince, temel harflerin kabartması denebilecek bir yazı çeşidine bel bağlamıştı. Temel harfleri biraz daha yalınlaştırarak bunu kalınca kağıtlara bastırmak yoluna gitmiştir. Bu biçim bir yazıyı kör öğrencilerin parmak ucuyla yoklayarak ayırt edebilmesi Hu'yu yeterince tatmin etmiştir. Bu sistemi uzun süre savunup başka ve daha yeterli olanların geliştirilmesine karşı durdu. Bu tutum için ileri sürdüğü temel neden şuydu. Körlerin okuma yazma aracı da görenlerinkinin aynı ya da hiç değilse benzeri olmalıdır. Böylece öğretmenleri onlara yardımcı olmakta zorluk çekmeyecektir. Ayrıca gören yakınları da yazdıklarını kolayca okuyabilecektir. Huy'un bütün direnmelerine rağmen bu araç çeşitli zorluklar çıkardı. Bunlardan birincisi, ne kadar yalınlaştırılmış olursa olsun temel harfler dokunma duyusu için karmaşıklığını geniş ölçüde koruyordu. Bu yüzden öğrencileri arasında üstün yetenekli ve duyarlı olan küçük bir azınlık ancak bu yoldan okumayı başarabiliyordu. Büyük çoğunluksa parmak ucuyla A'yı B'den ayırt edemiyordu. İkinci neden bu yoldan kitap baskısının çok pahalı oluşuydu. Uzun yıllar bu yazıyla ancak Huy'un yazdığı körlerin eğitimiyle İncil basılabilmiştir. Ayrıca bu yazı kolayca aşınıp silikleşiyordu. Bütün bunlara rağmen Huy, meslek hayatı süresince bu yazıyı savunmaya devam etti. Louis Braille ve nokta yazısı. Genç Körler Enstitüsü'nde öğrencisi olan Louis Braille eğitimini bitirdikten sonra aynı kuruma öğretmen olarak atanmıştı. Braille bir gün Barbie adında eski bir mühendisin karanlıkta parmak ucuyla okunabilecek bir şifre geliştirdiğini anlatırken kulak misafiri olmuştu. Edindiği bilgiye göre bu üçü yan yana, dördü de alt alta olan 12 noktalık dar kenarı üzerine oturan bir dikdörtgendi. 12 kabartma noktadan oluşan bu biçimin bazı noktalarını yazıp ötekileri düz bırakarak alfabenin bütün harfleriyle sayılar ve noktalama işaretlerini meydana getirebilmek mümkün oluyordu. Braille, genişliği parmak ucu kapsamından geniş olan bu Barbier'in temel karakteriyle bir süre denemeler yaptı. Sonunda bu kaynak karakteri ikisi yan yana, üçü de alt alta olan 6 noktalık daha yalın bir duruma getirdi. Böylece ana karakter parmak ucuyla kolayca kapsanabilir duruma gelmişti. Ayrıca bu 6 noktadan 60'ı aşkın, biri birinden dokunmayla kolayca ayırt edilebilen çeşitli bileşikler yapılabiliyordu. Bu biçimler ise harfler, sayılar ve noktalama simgelerini kapsamaya bol bol yetiyordu. Braille bunlardan alfabe, noktalama işaretleri ve sayıları geliştirdi. Ayrıca matematikte kullanılan işaretler de vardır. Bir süre sonra aynı sistemi başarıyla müzik notalarına da uygulamıştır. Bu yazının kaynak karakterindeki noktalar şöyle numaralanır. Soldan en üstteki nokta bir numaradır. Onun altındaki ikinci, en alttaki ise üçüncü numaradır. Sağ en üst 4, onun altındaki 5, en alt sağdaki ise 6. noktadır. Buna göre alfabenin görünüşü karşılıkları olan olağan harflerle birlikte aşağıdaki levhada gösterilmiştir. Yukarıdaki levhada görüldüğü gibi yalnız birinci nokta A harfini, 1 ve 2 B'yi, 1, 3 C'yi, 1, 6 Ç'yi, 1, 3, 4 ise D'yi göstermektedir. Öteki harflerde bu esas üzerine sıralanmıştır. Bu yazının yazılması için de çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Bunlardan en yalını kabartma yazı cetvel ve kalemidir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bu alüminyum benzeri hafif bir madenden yapılma, açılıp kapanabilen cilbent biçimi bir araçtır. Satır sayısına göre çeşitli boyutlarda olur. Cetvelin bir yüzünde satır halinde yan yana, dar yanı üzerine oturtulmuş dikdörtgen delikler bulunmaktadır. Öteki kanatta ise dikdörtgen deliklerin tam altına gelen 6'şar noktalık çukurlar bulunur. Kalınca kabartma yazı kağıdı bu cilbent arasına yerleştirilir. Tahta saplı, küt uçlu, çivi benzeri kalemle cetvelin arasına yerleştirilen kağıt üzerine bastırılarak öte tarafa kabartma harfler çıkarılır. Bu araçla yazı sağdan sola ters olarak yazılır ve kağıdın öte yüzünden soldan sağa doğru okunur. 40 yıl kadar önce ise bu yazıyı daha hızlı yazmak için altı anahtarlı bir yazı makinesi geliştirilmiştir. Normal daktilo tekniğinin aynısı olan yalnız altı anahtarı bulunan bir makinedir. Bu yoldan okuma ile yazma arasında cetvelin yarattığı farklılık ortadan kalkmıştır. Ayrıca bir simgenin bütün noktaları tek el hareketiyle basılabildiği için yazıyı neredeyse normal daktilo hızı ile yazabilmek mümkün olmaktadır. Bu yazı ile kitap baskısı işi de hayli kolaylaşmış bulunmaktadır. Klasik olarak büyük stereotip makinelerinde kabartma yazı çinko levhalar üzerine iki taraflı olarak yazılabilmektedir. Sonra baskı makinelerinde bu çinko levhalar arasına verilen kalınca yazı kağıdı üzerine iki taraflı kabartma yazı çıkmaktadır. Son zamanlarda İngiltere'de yeni geliştirilen bir baskı makinesiyle ince kağıt üzerine kabartma noktalar eritilmiş plastikle yazılmaktadır. Bu hem kitapların hacmini azaltmakta hem de aşınma sorununu çözmektedir. Bugün bütün dünya memleketlerince benimsenen ve Braille sistemi diye anılan bu kabartma yazı sisteminin okunma ve yazılmasının önemli olan hususları şöylece sıralayabiliriz. A. Her dikdörtgen içine bir harf yazılır. Kelimeyi oluşturan harfler birbirine bitişik olan dikdörtgenler içine yazılır. B. Kelimeler arasında bir dikdörtgenlik boş yer bırakılır. C. Noktalama işaretleri kelimenin bitimine eklenir. Ç. 3, 4, 5 ve 6. noktalardan oluşan işaretten sonra yazılan ilk 10 harf sayı simgesi anlamına gelir. Buna göre sayı işaretini izleyen A harfi 1, B harfi 2, C harfi 3'ü vesaire gösterir. Kısaltma işaretleri. Okuma yoluyla öğrenmenin ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan birisi de anlamayı kolaylaştıracak bir hızlı okuma yeterliğini kazanmak ve bundan yararlanarak çok şey okuyabilmektir. Bütün harflerin ayrı ayrı yazıldığı Braille kitaplar iki zorluk çıkarmaktadır. A. Bunlardan birincisi çok yer kaplaması ve maliyetin yüksek oluşudur. B. İkincisi ise okuma hızının görenlere kıyasla çok düşük oluşudur. Bu hızı artırabilmek için çeşitli tedbirler aranmıştır. Bugün en yaygın olanı kısaltmalı Braille'dir. Bu sistem bir tür stenografidir. Kelimelerin her harfi ayrı ayrı yazılacak yerde şu esaslar çerçevesinde kısaltma simgeleri kullanılmaktadır. 1. Dilde en yaygın olan ve en sık geçen hecelerin tek bir işaretle ya da birleşik iki işaretle kısaltılması. Dilimizde Mac, Mac, Jack, Jack, Ler, Lar gibi ve benzeri heceler sık kullanılmaktadır. Bunların her harfini ayrı ayrı yazacak yerde tek bir işaretle kısaltmak mümkündür. 2. Dilde en sık kullanılan kelimeleri yazılı metinlerden sistemli taramalar yoluyla bularak bunları tek bir işaretle kısaltmaktır. A kendi başına yazılınca artık sözünün karşılığı olabilir. B harfi ise baba sözünü kısaltır. 3. Bazı kelimeler ise ya yapısında bulunan ilk iki sessiz harfi yazmak yoluyla kısaltılır ya da fiiller ve köklerinde olduğu gibi fiilin ilk harfinin önüne beşinci noktayı ekleyerek iki işaretle kısaltılır. 4. Bazı kelimeler ise sessiz harflerinden üçünü yazarak kısaltılır. Örneğin deniz kelimesinin DNZ olarak kısaltılması gibi. Bu kısaltmaların sayısının ve ilgili kuralların sınırlı ve yalın olması gerekir. Öğrenme gücü ortanın altında olan öğrencilerin bundan yararlanabilmesi için bu tutum zorunludur. Bu yüzden kısaltma işaretlerinin toplamı 180-220 arasında bir değişkenlik göstermektedir. 1951 yılında UNESCO Genel Merkezi Braille sistemini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için uluslararası bir komite kurmuştur. Burada Braille ile ilgili şu temel kararlar alınmıştır. A. Bütün dillerde aynı sesli ve sessiz harfin aynı işaretlerle gösterilmesi. B. Braille alfabesi olmayan diller için bu alfabenin geliştirilmesi. C. Kısaltma sistemlerinin geliştirilmesinin mahalli teşebbüslere bırakılması. Fakat işaret sayısının 225'i geçmemesinin tavsiye edilmesi. Memleketimizin de katıldığı bu toplantıda Türk Braille alfabesinde de 5 işaret değiştirilmiş, Fransız sisteminde olduğu gibi kullanılması yerine Ö, Ü, Ç, Ş, yumuşak G gibi harfler için öncelikle bu harflerin bağımsız olarak kullanıldığı Alman alfabesinden yararlanılmıştır. 1953 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel eğitim bölümü öğrencilerinin işbirliği ile ders kitapları, tanınmış yazarların romanları, günlük gazete ve dergilerden taramalar yapılarak dilimizde en sık kullanılan 300 kelime ve hece tespit edilmiştir. 1954 yılında ise bu kelime sayımı esas tutularak dilimiz için 220 işaretli bir kısaltma sistemi geliştirilmiştir. Bu hazırlığın uygulama ve denemelerle geliştirilmesi ve zorluk çıkaran noktalarının bulunarak düzeltilmesi gerekmektedir. O zamandan bugüne kadar bu yön üzerinde gereği gibi geliştirici bir çalışma yapılamamıştır. Bu biçim kısaltmalar belirli bir metin için kullanılacak kağıt miktarını yaklaşık olarak 1/4 oranında azalttığı gibi okuma hızının artmasıyla anlama durumunun da daha elverişli hale gelmesine yaramaktadır. Bununla beraber kısaltmalı Braille ile de en hızlı okuyanlar bile gözle okuyanların ortalamasından hayli düşük bir hızla okuyabilmektedir. Bu yüzden Braille yazısını en yeterli bir biçimde yazmak ve hızla okuyabilmek için ne gibi çözüm yollarına ihtiyaç olduğu konusu yarım yüzyıla yakın bir süredir araştırma ve deneylere konu olmuştur. Bunlardan önemli görülen bazılarına ve bulgularına değinmekte yarar var. Barklen, parmak dokunan yazı üzerinde yaptığı araştırmaların sonuçlarını 1917'de yayınlamıştır. Araştırdığı sorular arasında Braille hangi biçimde yazmak okumayı kolaylaştırır sorusu da bulunmaktaydı. Avrupa memleketleri Braille'in geliştirdiği sistemi ufak değişkenliklerle kabullendikleri halde İngiltere ve özellikle Birleşik Amerika'da çeşitli ve değişik Braille alfabeleri üzerinde tartışmalar sürüp gidiyordu. Bunlardan birisi 6 noktayı dar taban üzerine değil geniş kenar üzerine oturtarak yazmanın daha elverişli olduğunu savunuyordu. Bir başkası ise yukarıdan aşağıya yazmayı öneriyor. Bir üçüncü ise dilde harflerin kullanış sıklığına bakarak en az noktayla yazılan simgeleri en çok kullanılan harfler için kullanmak gerektiğine direniyordu. Bu konularda Barclay'nin bulguları şöylece özetlenebilir. 1. Parmakla okumada kolaylık sağlama açısından harflerin dar tabana oturtularak yatay satırlar halinde yazılmasının en uygun düzen olduğu görülmüştür. 2. Harflerin kolaylıkla ayırt edilebilmesi yazıldıkları noktaların sayısına değil, bu noktaların kendi içlerinde nasıl düzenlenmiş olmasına dayanmaktadır. Örneğin, 1. ve 6. noktalarla yazılan Ç harfi, 1. ve 5. noktalarla yazılan E harfinden daha kolay ayırt edilebilmektedir. 3. Kabartma yazıyı iki elin bütün parmaklarıyla okumayı öğrenmek mümkündür. Fakat genellikle iki elin işaret ve orta parmakları tercih edilmektedir. 4. Parmak ucuyla okumada okuyucular hem aşağı yukarı hareketlere hem de parmağın yatay hareketlerini kullanmaktadırlar. Herhangi bir harfin ayırt edilmesi üst ya da alttaki noktaların algılanmasını gerekli kılıyorsa aşağı ve yukarı hareketler de yapılmaktadır. Fakat iyi okuyanlarla yetersiz okuyucular arasında bir kıyaslama yapılınca iyi okuyanlarda aşağı yukarı hareketine pek az rastlandığı, buna karşılık kötü okuyanların bu tür hareketleri daha çok kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca iyi okuyanların okuma sırasında parmaklarını harfler üzerine hafifçe dokundurup satır boyunca hızlı ilerledikleri, buna karşılık yetersiz okuyucuların harfler üzerine parmaklarıyla fazla bastırdıkları gözlenmiştir. Ayrıca dokunmayla okumanın göz okumaktan 3-4 defa daha ağır olduğu bulunmuştur. Bunlardan başka iki elin parmaklarını kullanarak okumak tek elin parmağını kullanmaktan daha etkili olmaktadır. Bu durumda örneğin sağ elin işaret parmağı okuyarak satır sonuna doğru ilerlerken sol elinki alttaki satırın başında beklemektedir. Sağ el satırı bitirir bitirmez sol alttaki satırın başından okumayı sürdürmekte, satır ortalarına doğru sağ el yetişip eriştiği noktadan okumayı almakta ve sol el yeniden satır başını bulmaktadır. Başka araştırıcıların bulgularına göre tek elle okuyanlarda okuma zamanının yaklaşık olarak 5'te 1'i satır sonuna erişen parmağın alttaki satırın başını bulmaya harcanmaktadır. Bu ise okuma hızını en az 5'te 1 oranında düşürmektedir. Birleşik Amerika'da Maxfield iki elle okumayı öğretmenin daha etkili olduğunu ve kısaltmalı bir elin mümkün olduğu kadar öğretimin başından itibaren ele alınıp öğretilmesinin uygun olduğunu belirtmektedir. Kör öğrenci 3. 4. sınıfa eriştiği zaman okuma alışkanlığı oldukça güçlü olarak kurulmakta ve ondan sonraki yıllarda kısaltmalı sisteme geçilmesi okuma yeterliği üzerinde olumsuz ve duraklatıcı etkiler yapmaktadır. Holland ve Eatman deneklerinin direğin okuyuşunu filme alarak incelemiştir. Bu filmin ortaya koyduğu önemli bulgulardan birisi, okuyucuların aşağı yukarı ve yatay parmak hareketlerine ek olarak geriye, okunmuş olması gereken metin üzerine de gidip geldikleri görülmüştür. Başka bir deyişle, soldan sağa doğru olan yatay hareket gerçeklileri geri hareket niteliğini göstermektedir. Okuma zamanının ortalama olarak %6-7'si bu gerileme hareketlerine harcanmaktadır. İyi okuyucular bu çeşit gerileme hareketlerini daha az kullanmaktadır. Ferch ise iki elle aynı kolaylık ve duyarlılıkla okuyabilenler arasında iyi okuyucuların oranının çok daha yüksek olduğunu görmüştür. Başat olarak yalnız sağ ya da sol elle okuyanlar arasında iyi ve hızlı okuyucuya daha az rastlanmaktadır. Öncelikle sağ ile okuma parmağı olarak kullananlar solak olanlardan genellikle daha elverişli sonuç elde etmektedir. Göz okumada olduğu gibi bireyde de sessiz okuma, sesli okuma ya da okurken sessiz boğaz hareketleri yapmaktan daha elverişlidir. Konuşan kitap. Dönme hızı düşük, uzun çalan plaklar ilk kez konuşan kitap adı verilen ve kitapların plakları okunmasına dayanan plaklar hazırlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen diktafon da bunun yerini alan daha elverişli bir araçtır. Özellikle roman, hikaye ve benzeri metinler için bu plak ve şeritler çok elverişli olmaktadır.